23 Aralık 2021'deyiz. Her yönüyle sağlık oturumumuzun dördüncü günü ve aslında benim beslenme hakkında anlatacağım eğitim üçüncü günü. Geçen hafta biz aslında nelerden bahsetmiştik? Aralıklı oruç gibi, ketojenik diyet gibi, işte Akdeniz tipi beslenme gibi daha popüler diyetlerden bahsetmiştik. Bu haftaki konularımız da aslında sizlerle beraber konuları seçtiğimizde siz aslında sormuştunuz. Haftalık önerilen sebze ve et tüketimi miktarlarını ve tüketilmesi gereken tuz miktarlarını sormuştunuz. İlk öncelikle sebze ve et miktarlarından bahsedeceğim. Sonra renkler ve besinler dediğimiz hangi besinler hangi renkte, hangi pigmentler burada rol oynuyor ve onların özellikleri neler onlardan bahsedeceğim. Daha sonra popüler besinler dediğimiz bu yıllarda hani son zamanlarda daha çok konuşulan kinoa'dan, chia tohumlarından, onlara benzer besinlerden birkaçından bahsedeceğim. Ardından merak edilen sorular diye bir kısım açtım. Yani 5 tane küçük soru oluşturdum kendimce. Daha çok beslenme hakkında bilinen yanlışlardan gibi de söyleyebiliriz. En sonunda da tüketilmesi gereken tuz miktarından bahsedeceğim. Şimdi haftalık önerilen sebze ve et tüketim miktarlarını aslında biz ilk eğitimde az da olsa birazcık bahsetmiştik. Biraz tekrar gibi olmuş olabilir. Normalde bizim aslında günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmemiz lazım toplam olarak. Yani bunun 3 porsiyonu sebze şeklinde, 2 porsiyonu meyve şeklinde tüketebiliriz. Sebzeleri birazcık daha arttırabiliriz. Özellikle bir porsiyonu yeşil yapraklı olursa bizim için daha faydalı olur. Aynı zamanda kırmızı et ve demirin temel kaynaklarındandı. Bunu söylemiştik ama doymuş yağ içeriği de yüksekti. Bu nedenle her gün değil de böyle haftada 2 kez tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda balık tüketimini de unutmamamız gerekiyor. Haftada 2 kez balık tüketimi yapmalıyız. Çünkü içindeki omega 3 yağlarından dolayı o sağlıklı yağları almamız lazım. Yani genelde çünkü balık tüketimini unutuyoruz. O yüzden haftada 2 kez bizim için yeterli olacaktır. Aynı zamanda hani kuru baklagil tüketimimiz de olmalı. Yani posa alımınızı arttırmanız için haftada en az 2 kere kuru baklagil tüketsek bizim için iyi olur. Hatta daha da arttırabilirsiniz. Çünkü glisemik indeksi de düşüktü kuru baklagillerin. Bizim için çok faydaları vardı. Bunların hepsini dozunda tüketmemiz her zaman bizim için daha yararlı olur. Peki ikinci konumuza gelirsek yani o bir hatırlatma gibi kısımdı. Şimdi renkler ve besinlere geçmeden önce bir renkleri hatırlayalım. Bizim 3 tane ana rengimiz var. Bunlar kırmızı, mavi ve sarıydı. Genel olarak bunlardan oluşuyor bazı renkler. Mesela kırmızı ve mavinin karışımından mor oluşuyordu. Ve mavi ile sarının oluşumundan da yeşil oluşuyordu. Ayrıca kırmızı ve sarının karışımından da turuncu renk oluşuyordu. Şimdi bu 6 renkten bahsedeceğiz aslında bugün. Bir de beyaz renkli besinlerimiz var. Toplamda 7 tane besinden, 7 renkli besinlerden bahsetmiş olacağız. O zaman kırmızı besinlerden başlarsak, şimdi bizim kırmızı meyvelerimiz neler? Mesela kırmızı elma. Ama bunu geçen hafta da birazcık konuşmuştuk. Dışı kırmızı iken elmanın içi daha beyaz renkte. Ama bizim için yine kırmızı besin sınıfına giriyor. Daha çok yaz meyveleri bu kırmızı sınıfta. Mesela kiraz, vişne, çilek, içi de dışı da kırmızı olanlar. Kızılcık öyle, yaban mersini var, nektarin var. Mesela kış meyvesi olan nar, greyfurt bizim için kırmızı besinlere örnek. Ahududu var, kuşburnu var, kırmızı erik ve karpuz var. Karpuz da aslında içi kırmızı ama dışı yeşil kabuklu olan bir meyvemiz olmasına rağmen yine kırmızı sınıfına giriyor. Sebzelerimiz nelerdi? Aslında her gün tükettiğimiz belki de domates bizim için kırmızı. Yani içi dışı da kırmızı. Kırmızı biber ve turp da bu sınıfta. Turpta özellikle şöyle bir durum var. Genelde kırmızı turp dediğimizde eğer ki kabuğu kırmızıysa içi beyaz çıkıyor. Ya da beyaz turp aldığımızda içi kırmızı çıkabiliyor. Öyle değişik özellikleri olan bir sebze türü. Peki kuşburnu, domates ve kırmızı biberin de böyle ekstradan bir özellikleri var ki bunlar bizim için C vitamini içeriği en yüksek besinlerden. Bu nedenle eğer ki sizin bir demir emilimi eksikliğiniz varsa, demir eksikliği, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Normalde biz demir emilimi eksikliğinde eğer ki et tüketiyorsanız yanına bol C vitaminli bir salata yapabilirsiniz diyoruz ki demir emiliminiz artsın etten gelen. Bunu mesela sadece limonla yapmak zorunda değilsiniz. O zaman kırmızı biberli, domatesli bir salata da yapabilirsiniz. İstiyorsanız yanında kuşburnu da yiyebilirsiniz. Mesela kırmızı besinlere örnek olarak diyebiliriz. Peki kırmızı besinlere özelliklerine gelirsek, antioksidan kapasiteleri çok yüksek oluyor kırmızı besinlerin. Böylece bizim bağışıklık sistemimizi koruyorlar. Aynı zamanda hastalıklara karşı vücudumuzu da korumuş oluyorlar. Ekstradan bir de kırmızı kan hücrelerimizi olumlu yönde etkiliyorlar. Ve kalp damar sağlığımızda da önemli rol oynuyorlar. Peki bu kırmızı rengi veren pigmentler hangileri? Bunlar likopen ve antosiyaninler. Özellikle likopenin birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğu, bir antioksidan etkisi olduğunu da söylememiz gerek. Peki antosiyaninin ne olduğundan bahsedersek, bizim için antioksidan kapasitesini arttıran zengin bir pigment sayılabilir. Aynı zamanda araştırmalarda örneğin çilek, böğürtlen ve yaban mersiniyle elde edilen antosiyaninlerin bağırsak mikrobiyotasındaki inflamatuara sebep olan bakteri sayılarının azalttığını göstermiş. Yani aslında bağırsak mikrobiyotası için iyi bir örnek söyleyebiliriz. Aynı zamanda epidemiolojik çalışmalarda da antosiyaninden zengin gıdaların daha fazla tüketilmesiyle obezite ve tip 2 diyabet oluşumunun da azaldığı görülmüş. Yani obezite ve tip 2 diyabetin görülme sıklığını da azalttığına göre sağlıklı bir meyve sebzelere örnek olduklarını söyleyebiliriz antosiyanin içerenlerin. Genelde zaten bütün meyve sebzeler sağlıklı ama böyle bir etkisi de olduğunu söylemek gerek. Bir yandan da antosiyaninler aslında kan şekeri seviyesini de düşürebiliyor yani insülin salınımını da arttırıyorlar bir yandan diyebiliriz. Peki likopenlere gelirsek, likopenin adını aslında daha çok domateslerle beraber anmış olabiliriz. Daha çok öyle duymuş olabilirsiniz. Evet, domatesde likopen çok sıklıkla bulunuyor ama sadece domatesde yok. Karpuzda ve greyfurtta da likopen bulunuyor. Ve likopen aslında bir diyet karotenoididir. Bunu da birazdan bahsedeceğiz sarı ve turunculara gelince. Esasında bir karotenoid tipi olarak geçiyor. Peki likopenlerde de şöyle bir bilgi var. Prostat bezinde birikiyor genelde ve çok sayıda yapılan araştırmalarda likopen alımıyla prostat kanseri arasında ters bir ilişki olduğu söylenmiş. Yani siz ne kadar fazla likopen tüketirseniz sizin prostat kanseri olma olasılığınız bir o kadar daha düşük oluyor. Aynı zamanda yüksek kolesterolü düşürücü de etkisi var likopenlerin. Ve yapılan bazı çalışmalarda da mesela domates ve karpuzdan elde edilen likopenlerin vücut ağırlığına, vücut yağına ve genel olarak vücut kitle indeksini azalttığı görülmüş. Vücut kitle indeksi dediğimizde bizim kilomuzun boyumuzun karesine oranıydı. Yani çok çok vücut ağırlığımıza karşı da etkili olduğunu söyleyebiliriz likopenin. Benim de şöyle bir bilgi var ki domates aslında işlendikçe bizim vücut tarafından kullanılan likopenin miktarı artıyor. Yani siz çiğ domatesle pişmiş bir domates suyunun karşılaştırdığınızda likopenleri çiğ domateste daha azken pişmişte daha fazla likopen bulunuyor diyebiliriz. Örneğin mesela domates suyu, o da işlenmiş bir domates. Domates salçası, domates püresi, ketçapta bile likopen oranı daha fazla. Yani likopen daha fazla almış oluyoruz. Çünkü daha fazla likopen açığa çıkıyor ve içinde az da olsa bir yağ miktarı bulunuyor. Aynı zamanda pişmiş domates sosunda da daha fazla likopen almış oluyoruz. Peki sarı besinlere gelirsek, sarı besinlerde meyvelerden başlarsak muz örneğin. Muzun tabii kabuğu yine sarı ama içi daha beyaz diyebiliriz. Limon var, ananas var diyebiliriz meyvelerden. Sebzelere gelirsek zencefil, patates, mısır, sarı dolmalık biber, hiç yani çok fazla tüketmesek de sarı domates de bunlara örnek diyebiliriz. Peki bu renkleri nereden alıyorlar? Aslında pigment olarak karotenoidler tarafından alıyorlar sarı rengi. A vitamininden zenginler. Böylece aslında görme sağlığımızı destekleyen bir yapıya sahipler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmiş oluyorlar. Hemen turuncu besinlere geçiyorum çünkü pigmentleri aynı olduğu için. Meyvelerden turuncularda daha çok aslında yaz meyveleriyle karşılaşıyoruz. Mesela dayısı, papaya, mango, şeftali, portakal, mandalina bunlar tabii kış meyveleri. Trabzon hurması, muşmula ve Malta eriği ya da yeni dünya diye bilinen meyveler bizim turuncu meyvelerimiz. Sebzelerde de tatlı patates, balkabağı ve havuç yine turuncu sınıfta. Bunlar da turuncu renkli bitkisel gıdalar da aslında antioksidan kapasiteleri bakımından kırmızı renkli olanlarla ortak özelliklere sahip. Çünkü antosiyaninden dolayı diyebiliriz. Bu arada şöyle bir özellik de söyleyelim. Bir orta boy portakal ile aslında biz günlük almamız gereken C vitamini ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Ya da biz bunu iki küçük mandalina ile de sağlayabiliriz. Şimdi aslında karotenoidlere gelirsek, karotenoidler sarı, turuncu ve kırmızı. Evet, özür dilerim. Biraz önce antosiyaninler dedim. Özür dilerim. Aslında karotenoidlerde sarı, turuncu ve kırmızı dahil olmak üzere pigmentler üretiliyor. Yani bu nedenle de sarı ve turuncuların yanında kırmızı özellikli besinler de benzer özellikler gösterir. Mesela sindirim sistemimize yararlı etkileri vardır ya da antioksidan ve antiinflamatuar etkileriyle de bizim kardiyovasküler hastalıklara karşı korumamızı sağlarlar. Özellikle meme kanseri, mide kanseri ve prostat kanserine karşı koruyucudurlar karotenoid içeren besinler. Peki yeşil besinlere gelirsek, yeşil besinlerde meyvelerden daha çok aslında sebzeler varken meyvelerle başlayalım yine de. Avokado var. Kivinin dışı aslında tüylü, birazcık kahverengisi, gri bir yapı olmasına rağmen içi yeşil renkte. Armutta da elma gibi dışı daha yeşilimsiyken içi daha beyaz renkte. Yeşil erik var, yeşil üzüm var. Misket limonu dediğimiz lime limon, daha yeşil limon olan. Ve yeşil zeytin de bunlara örnek diyebiliriz. Sebzelere gelirsek aslında çoğu sebze zaten yeşil diyoruz. Mesela brokoli, kabak, ıspanak, taze fasulye, pazı, bezelye, yeşil dolmalık biber, bamya, yeşil sivri biber, karalahana, Brüksel lahanası, kuşkonmaz, taze nane ve marul bunlara örnek. Ya da bizim sabah kahvaltıda yediklerimiz belki dereotu, maydanoz, salatalık, kuzu kulağı, roka ve tere de yeşil sebzelere göre aynı zamanda bakla da bu gruba dahil diyoruz. Burada da kivinin C vitamini içeriği en yüksek meyvelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ve C vitamininden yüksek diğer sebzeler ise brokoli, taze fasulye, ıspanak, mesela karalahana, yeşil biberler, Brüksel lahanası, maydanoz ve tere de C vitamini içeriğinden yüksek besinler arasında. Kivinin içerdiği C vitamini miktarı da portakalın iki katı kadarmış. Yani evet, portakalda da çok fazla C vitamini var ama bir kivinin boyutuyla bir portakalın boyutu da çok farklı. Bunları kıyasladığımızda kivinin ne kadar fazla C vitamini içerdiğini düşünebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. C vitamini aslında suda eriyen bir vitamin ve bu nedenle siz eğer ki meyve sebzeleri suda haşlarsanız bu sebzelerdeki vitamin C vitamini suya da geçecek ve siz o sonra suya attığınızda bir vitamin kaybı gözükecektir. Çünkü atıyorum brokoliden siz yani suyuyla haşladığınızda o suya attığınızda brokoliden geçen vitaminleri de atmış oluyorsunuz. Bu nedenle atmamanızı öneririz. Peki bu yeşil besinlerin rengini veren pigment hangisi diye sorarsanız klorofil pigmenti aynı zamanda bitkilerin fotosentezini sağlayan pigment ikisini de sağladığına göre yeşil rengini de veriyor besinlere. Şimdi yüksek C vitamini içeriğiyle de kanser ve kalp hastalıklarından korunmamızı ve bağışıklık sistemimizi de güçlendirmeyi sağlıyor yeşil besinler. Aynı zamanda yeşil yapraklı sebzelerde de şöyle bir durum var ki K vitamininden zengindirler. Magnezyumdan, potasyumdan, nitrattan ve folat içeriğiyle de zengin olduklarından dolayı kalp sağlığı için de faydalıdırlar. Ve araştırmalar günlük sebze ve meyve tüketiminin arttırılmasıyla hipertansiyon, koroner kalp hastalığı ve felç riskini de azaltacağını göstermiş. Yani yeşil besinlerin de aslında tüketmemizin önemini bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi C vitamini suda eriyen bir vitamin olduğundan dolayı haşladığımız suyu atmamamız gerekir. Bir de şöyle bir noktaya gelirsek, potasyum içerikleri yüksek olan besinler karalahana, brokoli, pazı ve avokadodur. Ve bunlar aslında bizim hipertansiyon riskimizi düşürüyorlar. Mesela semizotu en fazla omega 3 yağ asidi içeren sebzelerimizden birisi. Bu nedenle hani semizotun da tüketmemizi arttırabiliriz. Ya da mesela misket limonu dediğimiz lime limonu, o yeşil limonlar normal limondan daha az C vitamini içeriyor. Hani belki görünüş olarak bazıları misket limonu daha çok tercih edebiliyor ya da tadından dolayı da daha çok tercih etse de normal limonun daha fazla C vitamini içerdiğini unutmayalım. Mor besinlere gelirsek, mor besinlerde de meyveler olarak neler vardı? Böğürtlen vardı, ahududu vardı, yaban mersini, incir. Mesela incirin de kabuğu aslında mor. İçi daha böyle posalı bir beyaz posamsı olsa da onun içi aslında kırmızı renkte çekirdeklerden oluşuyor. Ama yine de bizim için bir mor besin sınıfına giriyor. Mürdüm eriği bulunuyor, üzüm bulunuyor, siyahlık bulunuyor, şalgam bulunuyor, kuru üzüm bulunuyor ve kan portakalı dediğimiz aynı portakal cinsi ama içinin mor, yani birazcık daha morumsu olduğunu düşünürsek o portakal da bizim için mor besinler arasında. Sebzelere gelirsek, sebzelerde de aslında daha çok patlıcanı biliyoruz. Patlıcanın da kabuğu aslında mor, içi beyaz diyebiliriz. Kırmızı pancar bulunuyor, mor lahana bulunuyor, kırmızı soğan ve mor ya da kırmızı turp dediğimiz turplar bulunuyor. Peki bu mor rengi veren pigmentimiz hangisi derseniz, antosiyanin pigmenti. Bir mavi mor rengini veren bir pigment ve aynı zamanda çok güçlü bir antioksidan. Ve özellikle meyvelerdeki bu antioksidan kaynağı çoğunlukla da antosiyaninlerden geliyor. Özellikle siyah, koyu mavi ya da koyu kırmızı ya da mor renkli meyvelerin antioksidan değeri daha yüksek. Özellikle mesela meyvelerin daha koyu renkli olanları daha fazla antioksidan içerikli olur diyebiliriz. Hani marketlere gittiğinizde böyle bir şeyi düşünebilirsiniz. Kalp hastalıkları, felç ya da kansere karşı koruyucudur bu mor besinler. Aynı zamanda Alzheimer'a karşı koruyucu. Yani hafızayı güçlendirme özelliği var ve yaşlandırmayı geciktirici etkisi de bulunuyor. Şöyle bir bilgi verebilirim. Mesela mor üzüm en fazla antosiyanin içeren meyvedir. Özellikle tabii ki çekirdekleriyle tüketmemiz daha faydalı olacaktır üzümleri. Aynı zamanda mor ve kırmızı üzümün hem kabuğunda hem çekirdeğinde çok güçlü antioksidan olan resveratrol bulunuyor. Ve bu resveratrol aynı zamanda yaban mertini ve dutta da bulunuyor. Resveratrolün antioksidan özelliği ise E vitamininden 50 kat ve C vitamininden ise 30 kat daha fazla. Yani yaşlandırma geciktirici özelliği ön planda ve kansere karşı da çok fazla koruyucu diyebiliriz. Son olarak beyaz besinlere gelirsek. Şimdi beyaz besinler dediğimiz aslında mesela meyvelerde elma ve armut da meyvenin içinden kastediyoruz. Yani kabukları başka renkken içi daha beyaz olan meyveler. Ya da ayva da aynı şekilde. Ayvanın da dışı daha sarımsıyken içi daha beyaz renkte. Sebzelerde de mesela pırasa, karnabahar, beyaz lahana ya da sarımsak, soğan, zencefil, mantar, patates, turp bulunuyor, yer elması bulunuyor, hindiba, kereviz, enginar ve muz bulunuyor. Mesela muzun dışı sarıyken ama içi de beyaz olduğu için iki farklı pigment içeriyor diyebiliriz. Beyaz besinlerinde bu beyaz rengini veren pigmentin adı antoksantin. Bu da yine antioksidan özelliği bulunan bir pigment. Özellikle bu beyaz sebze ve meyvelerin bir ortak özelliği probiyotik özellik taşımaları. Yani probiyotikler dediğimizde faydalı bakterilerin etkinliğini ve sayısını arttırmada yardımcı oluyor probiyotikler. Bu nedenle aslında bizim bağırsak hareketlerimize de faydalı diyebiliriz. Mesela bir Hollanda'da yapılan bir çalışmada, 10 yılı aşkın bir süredir yapılan bir çalışmada daha yüksek meyve ve sebze alımının beyaz renkteki inme riski ile ters orantılı olduğunu bulmuştur. Yani siz ne kadar fazla beyaz sebze ve meyve yerseniz sizin inme riski yaşamanız daha düşük. Bu beyaz ve meyve sebzelerde günlük her 25 gramlık artışın aslında felç riskini de %9 oranında azalttığı söylenmiş bu yapılan çalışmada. O zaman beyaz besinlerden mesela sarımsağa gelirsek, sarımsak tüketiminin mide kanserine yakalanma oranı, yani düzenli bir şekilde sarımsak tüketiyorsanız %50 oranında daha az, yani mide kanserine %50 oranında daha az yakalanma riskiniz bulunuyor. Sarımsağın tabii ki tansiyon düşürücü etkisi de var. Ve siz eğer ki sarımsaktan maksimum fayda sağlamak istiyorsanız kendinize çiğ halde ve ezilmiş veya da doğranmış halde tüketmeniz daha fayda sağlar. Mesela ayvaya gelirsek de ayva antioksidan özelliği bakımından elma ve armuttan daha fazla antioksidan içeriyor, yani bu özelliği daha fazla. Ya da zencefilin hamilelikte mide bulantısı veya kusmalara karşı etkili olduğu da bilinen bilgiler arasında diyebiliriz. Ayrıca enginlerin de antioksidan kapasitesi en yüksek sebzelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz aslında bu renkli beslenmeyi şöyle anlatabiliriz. Yani gökkuşağı tipi şeklinde beslenmemiz gerek. Yani sadece beyaz besinlerle ya da yeşil besinlerle bizim sağlayacağımız fayda bir bütün renklerin içerdiği bir tabaktakinden daha az olacaktır. Bu nedenle biz tabaklarımızı ya da menülerimizi ayarlarken renkleri de bir kenara koymamız lazım. Yani onları da içermemiz lazım. Örneğin siz mesela yayla çorbası içerken yanına makarna ve yoğurt yemeniz çok beyaz bir menü oluştururken işte daha böyle mercimek çorbası, yanına karnabahar yemeği ya da yanına çoban salatası gibi turuncu, kırmızımsı yani domates salatasıyla yapıyorsanız ve aynı zamanda yeşil renkleri içeren zengin bir renkli menü yapmış olabilirsiniz. Tercihlerimizi bu yönde daha fazla düşünebiliriz. Yani daha nasıl renkli yapabilirim diye düşünebilirsiniz. Ya da kahvaltınızda sadece yumurta, ekmek, zeytin yiyorsanız domates salatalık ekleyebilirsiniz. Maydanoz ekleyebilirsiniz, tere ekleyebilirsiniz. Daha renkli yapmaya çalışabilirsiniz. Bu şekilde devam edebiliriz. Popüler besinlere gelirsek. Mesela bu aralar çok konuşulan besinlerden birisi kinoa. Kinoayı daha önce yediniz mi bilmiyorum. Kinoa mercimek boyutundan daha küçük ama o da bir yuvarlak şeklinde. Mesela buraya bir görsel koydum. Bir tatlı kaşık içerisinde kinoalar var. Kaşığın dışında da kinoalar var. Biraz sarı renkte, yani beyaz renkte aslında ama bazıları da daha koyumsu, daha sarımsı renkte bulunuyor. Pişince aslında bir bulgur kıvamına geliyor kinoa. Kinoanın özelliklerine gelirsek aslında gluten içermeyen bir besin. Yani geçen hafta bahsettiğimiz gibi glutensiz beslenmeye örnek bir menüde bulunabilir. Yani çölyak hastalarına önerebileceğimiz bir besin. Aynı zamanda protein içeriği de yüksek. Yani protein içeriği yüksek bitkisel kaynaklı besinlerden birisi. Bu nedenle biz yine vejetaryen ve veganları önerebiliriz. Geçen hafta konuşmuştuk bu diyetleri. Aynı zamanda lif, magnezyum, B vitamini, demir, potasyum, kalsiyum, fosfor, E vitamini ve faydalı antioksidanlar bakımından da zengin bir kaynak diyoruz. Özellikle yani protein kalitesi bakımından daha çok konuşuluyor kinoa. Çünkü diğer bitkisel protein kaynaklarına da kıyasla yüksek miktarda kaliteli protein içeriyor. Özellikle kinoa salatası yapıyorlar ya da kinoayı bulgur gibi yapıp da etin yanında, köftenin yanında tüketebiliyorlar. Tüketebilirsiniz yani siz de. Chia tohumuna gelirsek. Chia tohumunun da küçüklüğü çörek otu kadar diyebiliriz ama çörek otu kadar sert bir dokusu yok. Yani çiğnediğinizde. Mesela burada da ben bir görsel koydum. Yine bir tahta kaşık içinde. Chia tohumları var. Siyah aslında çoğu. Yani arada birkaç tane beyaz tane var diyebilirim. Daha oval şeklinde. Yani çörek otu gibi ince de değil. Bir tık daha büyük ama yine oval şeklinde diyebilirim. Yani daha kavisli bulunuyor. Özellikle yulaf lapalarında çok tüketildiğini biliyoruz. Mesela chia tohumunun omega 3 açısından çok zengin olduğunu söyleyebiliriz. Böylece kalp damar hastalıkları riskini de azaltıyor. Yüksek posa içeriyor. Yüksek posa içermesiyle aslında bizim bağırsak hareketlerimizi de düzenli hale getirmesini sağlıyor. Ve protein kaynağı olarak da geçiyor. Özellikle zaten vegan ve vejetaryenlerde de chia tohumu tüketimi daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kan şekerini de dengeliyor chia tohumu. Ve tekrardan mesela gluten içermediğini söyleyebiliriz. Kinoa'ya benzerlik olarak. Zaten çölyaklı bireyler için de iyi bir alternatif oluyor bu nedenle. Sağlıklı yağ içeriğiyle de beraber insülin düzeyini de dengelemesine yardımcı oluyor chia tohumları ve bağırsaklarındaki prebiyotiklerin büyümesine de katkıda bulunurken verdiği tokluk hissi daha geç acıkmaya neden oluyor. Mesela chia'yı evet salatalarda tüketebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar koyabilirsiniz ki salatalık yağsınıza. Ya da dediğim gibi yulaf lapalarına koyulabiliyor. Ya smoothie'lerde meyvelerinizi blenderdan geçirirken chia tohumu da atabilirsiniz. Ya da granola yaparken evde eğer yapıyorsanız chia tohumu koyabilirsiniz. Fırından çıkmış yulafın üzerine daha chia tohumu koyup bir dakika fırına geri koyabilirsiniz. Ya da chia tohumlu pudingler yapılıyor. Belki duymuşsunuzdur. İşte çikolatalı, muzlu, avokadolu. Özellikle o pudingler bizim hani tatlı yeme isteğimizi de azaltabilen bir tarif diyebilirim. Midede şişerek de uzun süre tokluk hissi verdiğinden dolayı hani diyet yaparken size daha yardımcı olabilir diyebilirim. Keten tohumuna gelirsek. Keten tohumu ay çekirdeğinin içi kadar uzunlukta diyebilirim ama daha geniş olduğunu söyleyebilirim. Yani bu ay çekirdeği içi daha darken bunların daha geniş olduğunu söyleyebilirim. Ve kahverenklidirler keten tohumu. Mesela burada da ben bir görsel yine tatlı kaşık üzerinde keten tohumları var. Altlarında da keten tohumu var. Hepsi aynı renkte diyebilirim. Hepsi kahverengi. Hepsinin boyutu benziyor birbirine diyebilirim. Keten tohumu da antioksidandan zengin bir besin kaynağı. B, E vitaminleri ve magnezyum, demir, potasyum bakımından da zengin. Özellikle yine bitkisel protein kaynağı zengin bir besinden bahsediyoruz. Yani bu saydıklarımızın hepsi aslında veganlar, vejetaryenler için güzel bir alternatif kaynağı. Yine kan şekerini dengede tutuyor keten tohumları ve yüksek oranda lif içeriyorlar. Aslında bu özellikleriyle beraber bizim uzun süre tok hissetmemizi sağlıyorlar ve bağırsakların da sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyorlar. Özellikle keten tohumu meme kanseri riskini düşürüyor ve kan basıncını düşürdüğü kanıtlanmış. Ve bu nedenle de yüksek tansiyonu olanlar için faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şöyle bir durum var ki genel olarak çiğ olarak tüketmemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü çiğ'ye dolgunlaşmamış keten tohumları toksin içerebiliyor, yani zehirli madde dediğimiz. Pişireceğiniz zaman yani yemeklere keten tohum katmamanızı öneririz. Mesela yani smoothie yaparken de tüketebilirsiniz. Yani burada amaç keten tohumunu direkt olarak ağzınıza atmamanız. Yoğurda da karıştırabilirsiniz. Ya da kurabiye ya da keklere de ekleyebilirsiniz sonradan. Özellikle ciddi kronik rahatsızlığınız varsa ya da alerjik bir bünyeye sahipseniz ya da hamileyseniz ya da emziriyorsanız keten tohumu tüketmeden önce doktora danışmanızı öneririz. Bir de Hindistan cevizi yağı var. Hani bu aralar gerçekten çok konuşulan. Hindistan cevizi yağı zaten genel olarak kavanozlarda satılıyor. Hindistan cevizin yağı da beyaz. Ve genelde soğuk zamanlarda bu yağ donuyor. Hani daha katı halde bulunabiliyor evlerde. Ama yaz zamanı tabii oda sıcaklığında bulunduğundan dolayı eriyebiliyor. Daha sıvı formda oluyor. Özellikle siz eğer ki salatanıza sıvı formda koymak istiyorsanız ve donmuşsa işte kaloriferin üzerinde koyabilirsiniz kavanozunuzu ya da işte kaynar suyunun üzerinde bekletebilirsiniz kavanozu sıvı hale gelmesi için, ama katı formda da kullanılabilir. Onda bir sıkıntı yok. Buradaki görselde de mesela kavanozun içinden bir yine tahta kaşığı kadar, yani aslında küçük bir tahta kaşığıyla içinden Hindistan cevizi yağı alınmış. Burada biraz tabii tahta kaşık ıslanmış şekilde gözüküyor. Üzerinde Hindistan cevizi yağı katı halde bu sefer ve aşağıda da daha Hindistan cevizi yağı bulunmakta. Şimdi evet, genel olarak ketojenik diyetlerde kullanılıyor Hindistan cevizi yağı. Neden? Çünkü ketojenik diyette zaten biz yağı yüksek bir diyetten bahsediyorduk. Yağ içeriği daha yüksek, karbonhidrat içeriği daha düşük bir diyette. O yüzden Hindistan cevizi yağının da bol tüketildiği bir diyet olduğunu söyleyebiliriz. Salatalara kullanılabiliyordu ya da kahvelerine ekliyorlardı insanlar. Hindistan cevizi yağlı kahveler oluyordu. Özellikle içerdiği yağ asitleri Hindistan cevizinin %94'ü doymuş yağ asitleri. Ve evet, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıklarını önlemede rol oynuyor. Ama eğer ki siz Hindistan cevizi yağını ana yağ olarak kullanırsanız tencere yemeklerinde, salatalarda, işte Hindistan kahvelerinizde, yani sürekli tükettiğiniz bir yağ ise her gün tencere yemeği dahil bizim için gerekli olan yağ asitlerini içermeyen bir diyete sahip olursunuz. Yani linoleik ve linolenik yağ asitlerinden fakir beslenmiş olursunuz. Bu nedenle de karşılaştığımız sorunlar ne olur? Cilt sorunları, zayıf yara iyileşmesi, yani yaralarınız geç iyileşir ya da bozulmuş büyüme ve enfeksiyonlara karşı duyarlılığınız artabilir. Hani bu nedenle bizim Hindistan cevizini ana yağ olarak tüketmemenizi öneriyoruz. Aynı zamanda yanma noktası da düşük, yani 171 derece olduğundan dolayı da pişirme yağı olarak kullanılmamalı Hindistan cevizi yağı. Bunu da söylemiş olalım. Evet, genel olarak konuşulan besinler bunlardı. Ben o yüzden bunlardan bahsettim sadece. Ekstradan mesela merak edilen sorulara gelirsek. Ya ben kendi sizlerle de konuştuğumuzda aslında hani merak ettiğiniz sorular vardı. Onları cevaplandırmak amacıyla da buraya koymak istedim. Mesela sabah aç karnına limonlu su içilmeli mi? Genelde çokça karşılaştığımız bir soru. Yani limonlu suyun eğer ki zayıflama yönünde bir etkisi var mı derseniz şöyle bir cevap verebilirim. Hani hiçbir besinin tek başına zayıflama özelliği yok. Yani bir mucizevi bir besin yok ki siz onu içtiğinizde, yediğinizde hemen zayıflıyorsunuz. Yani hiçbir besinin tabii ki tek başına zayıflamaya etkisi yokken tek başına kilo almaya da etkisi yok. Hani bir besini siz böyle sihir gibi görürken bir yandan diğer besini bir yasak haline getirmemeniz lazım. Bu nedenle limonlu su içtiğinizde evet, tansiyonunuz sabahları daha düşük olabilir. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. yaşamışsınız belki. Ama öyle bir zayıflayıcı bir etkisi olmadığını söyleyebilirim. Ya da diğer sorulardan biri, işte detoks yapmalı mıyız? İşte ıspanak suyu içelim mi? Onun maydanoz saplarını blenderdan geçirelim mi gibi sorular var. Yani öncelikle bizim zaten detoksa ihtiyacımız yok vücut olarak. Neden? Çünkü bizim zaten vücudumuzda detoksifikasyon sistemimiz var. Mesela bunlar neler? İşte karaciğer zaten bu işlevi yapan bir organımız. Ve bizim bir boşaltım sistemimiz var. Terleyerek de biz bunu yapabiliyoruz. Ya da işte tuvalete çıkarak da biz yine bir detoksifikasyon işlemi yapıyoruz. Aynı zamanda soluk alıp verip de aynı işlemi yapmış oluyoruz. Yani sonuç olarak vücudumuzda zaten böyle bir mekanizma var. Ekstradan biz detoks yapıp da kendimize yarar sağlayalım gibi bir durum yok. Bu nedenle detoks herkes yapmalı gibi bir şey zaten yok. Ama işte arada hani ıspanak suyu içmeyelim mi falan derseniz, seviyorsanız ya da maydanoz sapı suyu falan bilmiyorum. Tabii ki şu her gün yapmayacağınız sürece tadını seviyorsanız belki bir bardak içebilirsiniz. Hani onda bir sıkıntı yok. Ama detoks kalıbı çok kesin bir kalıp olduğu için bizim yapmamıza gerek yok diyebilirim. Diğer sorulardan biri mesela ödem attıran besin var mı? Hani bu daha çok hani kilo verdiren besin var mı gibi soruluyor ama tabii daha masum haline getirsek ödem attıran besin evet var. Mesela kabağın ödem attırdığını söyleyebiliriz. Ananasın da o şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ya da salatalık yiyerek de ödem attırabilirsiniz ama kilo verdiren besin olmadığını yine söyleyelim buradan. Ya da cevizin suyunu içmek işe yarar mı diye sorular var. İşte cevizi bir gece suda bekletiyorum. Ardından ertesi gün cevizin suyunu içiyorum. Cevizi yemiyor mu ama onu bilmiyoruz. Şöyle ki hani cevizin içindeki vitaminler, omega 3 yağları bunlar çok fazla yani dolu bir besin kaynağı ceviz. Ama siz eğer ki hani cevizin sadece yani cevizi sadece suda bekletip özellikle zaten kabuksuz bir ceviz aldıysanız yani nereden aldığını bilmiyorsunuz. Onun saklama koşullarını bilmiyorsunuz. Üretim tarihini bilmiyorsunuz. Siz onu alıp suda bekletirseniz aslında cevizdeki tozlar, püfler aslında suya karışmış oluyor. Ya da toksinler karışmış oluyor. Siz onu içtiğinizde cevizin tozunu içmiş oluyorsunuz. Ya da zaten cevizdeki vitaminler suda eriyen vitaminler değil. Bu nedenle hani brokolideki gibi bir C vitamini geçişi suya olmayacak. Bu nedenle normal su içmiş olacaksınız. Özellikle bardağından fazla zarar sağlamış olacaksınız. Çünkü temiz bir su olmayacak o su genel olarak. Bu nedenle cevizin suyunu içmek hiçbir türlü işe yaramıyor. Cevizin kendisini yemeniz sizin için daha faydalı diyebilirim. Diğer soruda yoğurt yetinmemeli. Genelde bunun nedeni işte demir emiliminden dolayı oluyor. Ispanakla beraber yoğurt tükettiğimde demir emilimim azalır mı? Buna engel olur mu yoğurt diyorsunuz. Şimdi şöyle bizim aslında iki tane demir kaynağımız var. Biri non-hem demir dediğimiz hem olmayan demir. Bir de hem demir dediğimiz diğer kaynaklar. Şimdi non-hem demir dediklerimiz aslında daha çok bitkisel kaynaklı demir kaynakları. Yani fındık, yumurta ya da kuru baklagiller, tam tahıllı ekmek ya da koyu yeşil yapraklı sebzeler mesela ıspanak gibi. Ama hem demir dediğimiz demir kaynakları kırmızı et, balık, ekmek hayvanları, av hayvanları bunlar bizim için hem demir kaynakları. Şöyle bir durum var ki hem demir kaynaklarıyla beraber siz kalsiyum tükettiğinizde kalsiyum demir emilimini engeller. Ama ıspanak bizim için non-hem demir kaynağı olduğu için böyle bir etki söz konusu olmuyor. Yani kırmızı etteki demir kaynağı zaten daha fazla. Orada tutulum daha fazla zaten gözüküyor ama ıspanakla aynı etkiyi yaşamıyoruz. Yani bu nedenle eğer ki sizin demir emilimini demir eksikliği varsa demir emiliminizi arttırmanız için etin yanında bol C vitaminli yine salata yemeniz lazım. İsterseniz limon sıkın, isterseniz brokoli başlayın. Ama yoğurtla beraber kırmızı et tüketmemeniz lazım diyebilirim. Diğer konumuza gelirsek aslında son konumuz dediğimiz tüketilmesi gereken tuz miktarı ne kadar olmalı? Şimdi bizim günlük tuz tüketimimiz 5 gramdan az olmalı. Fakat Türkiye'de özellikle tuz aşırı tüketiliyor. Yani önerilenin 2,5-3,5 kadar tüketiliyor. Özellikle toplam 5 gram tuz zaten 2000 miligram sodyum içeriyor. Ve sofra tuzunun da yaklaşık %40'ı sodyum. Özellikle aşırı tuz tüketimi bizim kardiyovasküler hastalıklara, böbrek hastalıklarına, hipertansiyona, inmeye, osteoporoza ya da bazı kanser türlerine yakalanmamızı riskini arttırabilir. Bu nedenle bizim günlük tuz tüketimimizi 5 gramı aşmamalı. İyotlu tuz tüketirsek tabii ki iyi olabilir diyoruz. Mesela tuz içeriği yüksek olan besinler. Hazır soslar çok fazla tuz içeriyor. Özellikle ketçap, barbekü, mayonez ya da soya sosları. Bunlar bizim için tuz içeriği yüksek soslar. Ya da atıştırmalık ürünler. Zaten cips, tahıl bazlı bar, patlamış mısır gibi meyve bazlı barlar tuz içeriği yüksek olanlar. Ya da tuzlanmış kuru yemişler. İşte fındık, fıstık, ceviz, badem, leblebi, kabak ve çekirdeği yine tuz içeriği yüksek. Ya da turşu veya salamura besinler. Bunlar siyah ya da yeşil zeytin, işte sebze turşuları diyebiliriz. Ya da balık konserveleri, salamura edilmiş et ve balık ürünleri, işte pastırma da dahil. Gerçekten tuz içeriği yüksek besinler diyebiliriz. Bununla beraber aromalı, aromasız, doğal ya da doğal olmayan, gazlı gazsız bütün mineralleri içerir. Bizim için yine tehlike arz ediyor. Ve aynı zamanda geleneksel olarak evlerde hazırlanan turşu, salça, tarhana ve yaprak salamurusu da tuz içeriği yüksek besinler diyoruz. Özellikle zaten hipertansiyonunuz varsa bu besinleri direkt yasak listeye alabiliriz. Yani çok çok az tüketmeniz lazım ya da hiç tüketmeniz sizin için daha faydalı diyebiliriz. Onun dışında bizim de zaten tuz alımımızı daha da azaltmamız lazım ülkece. Çünkü zaten bazı değişiklikler olarak işte bazen lokantalardaki tuzluklar falan kaldırıldı. Bir ara böyle bir düzenleme yapıldı. O yüzden tuz tüketimimizi ne kadar azaltırsak bizim için daha yararlı olur diyebiliriz. Evet, benim bugünkü sunumum bu kadardı. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Şimdi ben dinlerken bazı sorular gelmişti aklıma ama çoğu cevaplanmış oldu aslında.
Ya, gerçekten mi?
Evet.
Çok iyi.
Bir soru geldi sanırım chat'e.
Keten tohumu öğütülmeden mi? Yani genelde öğütülmeden kullanılıyor diye biliyorum, tüketiliyor diye biliyorum. Ama öğütülmenin de bir sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum.
Keten tohumu için çok fazla şey söyleniyor. Mesela işte şeydeki ifrazatı söktüğü, balgam attırdığı, işte ne bileyim mesela şöyle bir şey duymuştum, kanser hastalarının kemoterapi gören kanser hastalarının kemoterapiye bağlı rahatsızlıklarını giderdiğini, bu nedenle işte kemoterapi gören insanların sıklıkla tükettiğini öğrenmiştim.
Bunu bilmiyordum mesela ben. Bu değişik bir bilgiymiş.
Ve bunu birkaç işte kanser öyküsü olan birkaç kişiye de farklı farklı zamanlarda sorduğumda bunu bir işte hasta yakını söylemişti. Gerçekten hastalar arasında yaygın bir şeymiş sanırım. Bilgiymiş sanırım. Ne
Ya.
kadar doğru bilmiyorum. Umarım ki hiç kimsenin bu bilgiyi kullanmasına gerek olmaz.
Ya evet tabii orası öyle ama ben de yeni öğrendim sizden diyebilirim.
Evet. Sonra chia pudingi ile ilgili şey söyleyecektim. Chia çok böyle hani çok hızlı etrafında su alabilen bir tohum. Böyle biraz işte mesela bir kaşık chia tohumuna, bir yemek kaşığı chia tohumuna işte ne bileyim onun 3 katı sıvı koyduğunuzda süt olur, su olur. Hızla karıştırdığınız zaman böyle pudingleşmeye başladığını görüyorsunuz. O yüzden zaten chia pudingi deniyor kendisi. Genelde.
Daha çok şişiyor. Daha şişme özelliği de var. Onu yiyince de zaten tokluk özelliği de sağlanmış oluyor.
Kinoa ile ilgili de şey diyecektim. Kinoa'dan gerçekten bulgur yerine kullanabilen her şeyi, dolmalar, işte kısırlar, mercimek köfteleri dahil bu türlü şeyler yapmak mümkün oluyor. Çok bir eksikliğini
Evet.
fark etmiyorsunuz. O da çok fazla su taşıyan bir tohum. Yani şey 1'e 4 filan ölçüde sanırım su kaldırabiliyor. O
Evet,
yüzden
galiba.
pişirirken buna dikkat etmek uygun olabilir. Yani buna besin kısmında değil de ben daha çok işin işe vuruk
Yemek
kısımlarıyla
kısmı,
ilgili. Onun dışında aklıma gelen başka sorum olmamıştı. Özellikle renkler konusunda çok şey olduğunuz, teşekkür ederiz. Hani hem bazı yiyeceklerin renklerini burada öğrenmiş olmak açısından da faydalı bir oturum oldu.
aynen.
Onun dışında hani o rengi veren pigmentler ve dolayısıyla hani bu şey içerikleri konusunda da çok öğretici oldu. Yani İlk hafta daha çok makrolarla ilgilenmiştik. Bu
Evet.
hafta daha çok mikrolara yönelmiş olduk herhalde.
Aynen daha detaya inmiş olduk.
Evet. Ve
Bu
dolayısıyla
arada benim de aklımda vardı sorular ama gerçekten sunum yaparken yanıtlanınca şimdi bir daha sormanın herhangi bir gereği olmadığını düşünüyorum. Gerçekten
ya çok sevindim.
cevaplarını bulduğumuz her şey, aradığımız her şey çok şey diyeyim yani en azından vardı. Gerçekten gitti aklımdakiler.
Ya.
Öğrenmiş oldum yani.
Çok iyi, teşekkür ederim. Soru gelmiş. Tohumlar haşlanarak salataya konabilir mi? Evet, yani o kinoaları falan haşlayabilirsiniz ama chia tohumuna haşlamadan direkt koyabilirsiniz çiğ halde zaten. Onun dışında evet, aklım bunlar geliyor.
Yani kinoayı zaten sanırım çiğ tüketmek çok, yani pişirmeden tüketmek çok mümkün değil. Sert bir
Evet.
tohum. Ama keten tohumu ve chia için yani zaten rahatlıkla öğütülebilen, ağızda da öğütülebilen
Aynen.
diyelim
Daha rahat
sertlikte
olacağı
yiyecekler.
için. Aynen,
Evet.
sıkıntı yaratmaz.
Hatta Elif hatırlıyor musun? Bir ara geçen seneki eğitimlerde de sözü geçmişti. Keten tohumunu alıp yoğurdun içine katıp yiyelim, faydalıymış falan diye deyip durup benim almışlığım vardır yani. Çok iyi.
Aynı zamanda ben bir dakika burada olmayan şimdi keten tohumu yoğurt falan deyince benim aklıma geldi. Şimdi bahsetmediğimiz şeylerden bir tanesi.
Hangisi?
Tarçın hakkında ne düşünüyorsunuz?
Tarçın.
Evet, tarçının da işte insülin dengesini yerine
Aynen.
getirdiği söylenir. İşte şeker ihtiyacını azalttığı
Aynen,
söylenir.
kan şekeri dengesini sağlar. Özellikle hani meyvelerin üstüne dökerek de tüketmeniz o kan şekeri dengesizliğini dengeye sokabilir diyebiliriz. Özellikle işte muzun ya da armutun üstüne dökebilirsiniz genelde. Ayva da falan tüketiliyor. Nasıl severseniz. Aslında evet, doğru biliyorsunuz. Yani kan şekerini dengelemesinde önemli rol oynuyor.
Bir de bazen diyetisyenler şey öneriyorlar, ananas tüketimi özellikle tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu söylediğiniz ödem attırma işte etkisi yüzünden mi? Ayrıca başka bir yani ne bileyim bir şekere, yağ yakımına vesaire bir şeylere etkisi olduğu için mi?
Ya aslında evet, ödem arttırıcı etkisinden daha çok yararlanmak istediğimizden dolayı ananas tüketimini önerebiliyoruz ama onun dışında öyle bir etkisi olduğunu pek sanmıyorum. Ama yağ yakıcı özelliği de birazcık var diyebilirim. Yani bakmam gereken bir konu olduğunu söyleyebilirim.
Bir de aynı şekilde yeşil çay çok öneriliyor. Her gün bir bardak yeşil çay öneriliyor. Yani
Evet.
diyetisyenlere gittiğimizde bunun nedeni nedir?
O içindeki maddelerden dolayı. Eğer ki siz ya mesela yapılan bir çalışmada her gün düzenli yeşil çay tüketiminde kilo kaybı sağlandığı görülmüş, özellikle obez bireylerde. Hani bu nedenle de o bir hani efsane değil, o bir gerçek. Yani yeşil çayın zayıfladığına dair bir bilgi var elimizde sonuçta, içindeki maddelerden dolayı. Bu nedenle hani tüketimde risk olmayacaktır.
Peki. Zaten bunu diyetisyenler önerdiği için hani burada da dile getirelim. Bir arada bulunsun diğer besinlerin yanında. O da
Evet.
yerini bulsun diye sormuştum.
Doğru diyorsunuz.
Bunun dışında bir de kahvenin yağ yakıcı özelliği olduğu söyleniyor. Bu konuda bir fikriniz ya da bir şeyiniz var mı, bilginiz var mı?
Yağ yakıcı olduğunu hakkında bilgim yok ama hani daha tok tuttuğu için belki de kilo verme etkisi olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında pek bir bilgim yok yani yağ yakıcı özelliği hakkında.
Ama tok tutuyor diyorsunuz.
Evet.
Tabii biraz da uyarıcı etkisi olduğu için herhalde daha enerjik hissediyoruz. Dolayısıyla işte tabii bunda yani dozunu kaçırmadan.
Aynen. Ya bir de zaten hani kahvelerin yanında da hani su tüketmeyi unutmamamız gerek. Çünkü kahve ya da çayların diüretik etkisi olduğu için bir o kadar daha sıvı almamız lazım. Çünkü sıvı atılımına neden oluyor kahve ve
Yani
çaylar.
idrar söktürücü hani
Aynen.
diyoretikler
Evet,
onu kastediyorsunuz
doğru diyorsunuz.
değil mi?
Ama bu nedenle bir o kadar daha su tüketmeniz lazım günlük tükettiğiniz su miktarının yanında.
Kahveye Hindistan cevizi yağı koyarak içenler var. Bunun
Evet.
bir katkısı, zararı vesairesi bir fikriniz var mı? Bana
Ya
nedense
dediğiniz
kahvenin
gibi.
kalorisini artırmaya yarıyormuş gibi geliyor sadece ama.
Evet, tabii kalorisini arttırmış oluyor ama hani yararlarını da saydık aslında. Sağlıklı yağlar içeriyor, içerdiği besinler güzel. Ama işte dediğim gibi ana yağ olarak kullanmak bir o kadar daha zarar veriyor bize. Ama hani sürekli Hindistan cevizi kahveye koymak bu kadar iyi değilken de hani arada tabii ki yapabilirsin. Her gün her gün her dakika olmasına gerek olmasa da arada bir içilebilir.
Bir de son bir tane daha sorayım. Son zamanlarda onu da çok görüyorum. Ham kakao çayı yapıyor insanlar. İşte ham kakaonun içerdiği magnezyum oranının çok yüksek olduğu falan söyleniyor. İşte neden özellikle ham kakao, bu konuda bir fikrim yok ama çok işlenmemiş olduğu için bir şeyden kayıp mı olmuyor, o yüzden mi bilmiyorum ama bu konuda bir fikriniz var mı? Ya ben bunların hepsi aslında trend bilgiler, yani gerçekliği olup olmadığı konusunda fikrim yok, sadece işte sizin kulağınıza da erişti mi, gerçekliği var mı?
Evet, yani ham kakao çayı dediniz değil mi?
Evet, aslında ham kakaoyu sıcak suyla karıştırıp o şekilde içiyorlar, bilmiyorum.
Bunu bilmiyordum. Ya, ham kakaoyu ben mesela yulaf lapasına üzerine koyanları biliyorum ama onu çay şeklinde içenleri duymamıştım. Sizden duymuş oldum.
Ben de bunu spora gitmeden önce mutlaka kakao çayımı yapıp öyle gidiyorum falan diyenler var. Bilemedim şimdi.
Evet, ben de bilemedim.
Neyse, sonuç olarak ham kakao güzel bir, lezzetli bir şey. Bilmiyorum içeriği nasıldır ama lezzetli olduğu kesin. Ben başka sorusu olan var mı? Ben bayağı darladım sizi şu anda.
Yok canım, estağfurullah. Evet, ama sorusu olan da yok sanırım.
Evet, bütün popüler şeyleri sormuş olamayız tabii ki. Ama aklımıza gelenleri sormuş olduk. O zaman çok teşekkür ederiz. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Zaten sonunda da
bahsettim. Her şeyi söyledim dediniz.
Hayır. Yani tekrar üstünden geçersek, aslında renkli beslenmeye daha çok dikkat edersek, bu gökkuşağı beslenme tipi dediğimiz. Zaten çoğu meyve ve sebzelerin antioksidan özelliği çok yüksek. Bunları özellikle biz her gün tüketirsek, yani meyve ve sebze tüketimimizi arttırırsak kendimize daha fazla fayda sağlamış oluruz. Tek renge yönelik beslenmenin tabii ki doğru olmadığını biliyoruz. Ne kadar fazla renk, o kadar daha iyi olur bizim için diyebilirim.
O zaman herkese renkli ve de renkli gıdaları olan günler, renkli tabaklar mı dileyelim? Renkli günler, evet. Ve tabaklar. Yani şimdi böyle toparlamış oldum.
Evet.
Çete teşekkürler geldi.
Evet, ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta bebek beslenmesine geçeceğiz herhalde.
Evet, ondan ek besinler vardı.
Ek gıdalara geçerken ne yapacağız, ne edeceğiz konusunda. Bebeği olanlar, bebek yapmayı planlayanlar, konuyla ilgilenenler haftaya buraya.
Evet, onları bekleriz sunumuza.